Ayrım 5. Köksüz Hayatlar, Nuray Çevirmeci. Güven, bir akşamüstü her zamanki saatinde işten dönmüş, eşofmanlarını giyip yürüyüşe çıkmıştı Su. Spor sahasında karşıdan gelen karizmatik bir erkek dikkatini çekmişti. O kadar tanıdık geliyordu ki, sanki merhaba dese sohbete başlayacaklardı. Yanından geçerken dayanamadı, saati sordu. Saat 18.30'du. O an kalbi de 18.30'da atmaya başlamıştı sanki. Ses tonu, gözleri sanki kalbinden geçiyor, tüm vücuduna yayılan bir ateş oluyordu. Normalde çok rahat, sıcakkanlı bir insan olan Su, elinin ayağının karıştığını hissetti. Kalp atışları hızlandı, vücuduna yayılan ateşle bir heyecan kapladı tüm bedenini. ''Merhaba, ben Güven'' diyerek elini uzattı karizmatik bey. ''Merhaba'' dedi Su, sesi titreyerek. ''Terinizi soğutmayın, birlikte yürüyelim.'' Sohbet koyulaşmaya başladığında spor da bitmişti. Güven, ''Arabamla sizi bırakayım, üşümeyin.'' deyince çok sevindi. İçinde kelebekler uçuşmaya başlamıştı. Güven, ''Vaktiniz varsa portakal suyu içelim mi?'' diye sordu. Suyu bekleyen kimse yoktu ki. Zaten eve yalnız gitmek istemiyordu. Yalnızlığın gecelerinden, duvarlarla konuşmaktan sıkılmıştı. Kafeye oturduklarında Güven'in tanıdık gelen yüzünün gerçekte de yakından tanıdığı biri olduğunu duyunca daha da güvendi. Adı gibi Güven olan Güven'e Su. Oysaki ayrılığın ilk acısını tadıp aldatılmanın gururunu yerlere serdiği gün kendinden başka kimseye güvenmemeye söz vermişti. Aşktan kaçarmış insanlar, yanmaktan korkarmış meğer. Güven'in sayesinde öğrendi Su. Bu da bir imtihandı, eyvallah. Yalnız gecelerde duvarlar gelir üstüne. Ufak bir tıkırtı, deprem olur, yangın olur, hırsız olur beyninde. İşte bu yalnızlıktan, çaresizlikten yıldığı günlerden birinde tanımıştı rüzgarı. Rüzgar. Gecenin zifiri karanlığında, dolunayın aydınlattığı yatak odasındaydı Su. Yatak odası renkliydi. Her renk ona ayrı bir huzur veriyordu. Bir an irkilerek uyandı. Gözlerini açtı, duvarda asılı duran saate baktı. Saat sabaha karşı 4'tü. Sağa döndü, sola döndü, uyuyamadı. Uykusuzluğa daha fazla direnemeyip kalktı yataktan. Balkon kapısını araladı. Sonbaharın en güzel günleriydi. İçeriye yayılan esintiyle içi ürperdi. İpek geceliğinin üzerine sabahlığını giydi hemen. Çalışma odasına doğru yürürken salondaki telefonun cevapsız arama ışığının yandığını gördü. Telesekretere basıp uzandı koltuğa. Telefondaki ses rüzgardı. Tanıdığı günden beri onu her istediği yöne çeviren rüzgar. Rüzgar suyu öylesine savurmuş, içini yakmış, canını acıtmıştı ki her şeye rağmen sesini duyduğunda içinin titremesine, kalbinin daha hızlı atmasına bir anlam veremiyordu. ''Aşk acıya açık çek değil mi?'' demişti bir arkadaşı. Bu sözün anlamını şimdi anlıyordu Su. Rüzgarın estiği, dokunduğu her yere acıyordu. En çok da kalbi. Neden büyük umutlarla başladığı ilişki canını acıtıyordu? İnsan hayatta iki defa aşık olurmuş diye okumuştu bir dergide. Evet, çok doğruydu. Aşık olduğunu sanarak evlenmiş ama boşandıktan sonra ilk aşk ile tanışmıştı. Sonra da rüzgar. Rüzgar'ın telesekretere bıraktığı mesaj yıllar öncesini hatırlattı bir an. Rüzgar telefonda, ''Lütfen bir şans daha ver. Lütfen Su. Tamam, ben kaçtım, kabul ediyorum. Oyun oynadım, blöf yaptım. Ama sen de sevgilini öylesine boğdun ki beni, korktum, sıkıldım. Ben rüzgarım. Canım nereye isterse oraya eserim, alışığım. Sense susun, bana set çekmeye, durdurmaya çalışabilirsin.'' Rüzgarın unuttuğu bir şey vardı. Rüzgar suyun üzerinden estiğinde görülen muhteşem uyum ve suyun ona hayatının en ferah günlerini yaşatacağıydı. Yıllardır herkese iyi niyetle, insanca davranmış ama birkaç dostu ve sevenleri hariç sevgisine karşılık bulamamıştı. Artık kimseye ikinci bir şans vermek istemiyordu. Tan ağarmasıyla okunan ezan sesi onu kendine getirdi. Ezan sesini ilahi nameleri tüylerini diken diken yaptı. İçindeki asıl gerçek aşkı düşündü. Yapılan her kötülüğe, haksızlığa rağmen affetmek değil miydi asıl olgunluk? Affedecekti rüzgarı ama bundan sonra rüzgar Su'nun hayatında olmayacaktı. Su artık kendisi gibi berrak, sakin, ne istediğini bilen huzur dolu bir liman arıyordu. Sabah olmuştu, hemen hazırlandı ve güzel bir güne başlıyoruz diyerek çıktı evinden. Artık hayatta bir amacı vardı. Çocuklarını yanına alabilmek için önce bir evi olması gerekiyordu. Kira vermezse aile ile çocuklarına yetmeye çalışırdı. Babası Bulgaristan'dan geldiklerinde devlet tarafından verilen bahçeli bir ev vardı. Çok eski, yıkık dökük bir evdi. Sadece arsa olarak kullanılabilirdi. O zamanlar evin tapusu komşuyla müşterek çıkarılmış. Önce tapuyu tek tapu haline getirmesi, sonra da evi müteahhite vermesi gerekliydi. Kafasında amacını, hedeflerini oluşturduktan sonraki günleri daha anlamlı, daha zevkli geçmeye başladı. Hayattaki her darbeye karşı sendeliyor ama çocuklarıyla olacağı günleri düşünerek asla düşmüyordu. Hayat yaşandığı kadar vardır. Her anı yaşamalı ve asla yılmamalısınız. Duru. Varlıklı bir ailenin tek kızı olan Duru, kolejde okumuş, özel üniversiteden mezun olmuş, çok hoş, alımlı bir kadın. Ailesi tarafından hayatın hep güzel yanlarının gösterildiği, hayatla baş etmenin ne demek olduğunu bilmeyen bir kadın. Ailesinin isteği üzerine şirket ortaklığı gibi bir evlilik yapmış, hayatı boyunca her tatilini dünyanın çeşitli ülkelerinde geçirmiş, bir kızı olmuş ama kızını bile dadılar büyütmüş. Duru sadece sevmiş kızını. 40 yaşına gelip evliliğinde de 18. yıl evlilik yıl dönümleri gecesinde eşinin "Bu gece iş toplantım var, geç geleceğim" sözü yazılı çiçeğini alıncaya kadar her şey yolunda gibi geliyormuş Duru'ya. Gelen çiçekleri masaya bırakmış ve beyninde bir şeyler donklamış sanki. Onca varlık, lüks hayat, konfor, hizmetçiler, geziler derken yıllar geçmiş. Aslında kendi yalnızlığını bazen arkadaşlarla, bazen alışverişle, bazen de sporla avutmuş. Şimdi elinde kocaman kırmızı güller ve Ediz'in kartı ile 18 yıldır kendini nasıl avuttuğunu düşünmüş. Ediz beni gerçekten sevmiş miydi? Ya da bir erkek beni gerçekten sadece ben olduğum için sevmiş midir? Yıllardır kendimi nasıl avutmuşum, mutlu, huzurlu bir evliliğim var sanmışım. En özel gecemizde bile bana iş toplantısını bahane eden bir kocam var. Üniversite yıllarında aşkın, sevginin farkına varamadan sevgiyi maddiyatta arayıp öyle memnun etmişti kendini. Oysa ki maddiyatta her şey ölçülmezdi. Çevresinde hep birileri olmuştu ama çıkar ilişkileri vardı. Gerçekten beni sevdi mi acaba diye düşündü tekrar. Bunlarla hazırlattığı sofrasına oturdu. Ruhundaki boşlukları 18 yıl nasıl rahat kapatabilmişti? Eski yılları babasını, annesini düşünürken kızı Peri girdi içeriye. Peri üniversiteden başarıyla mezun olmuş, babasının şirketinde çalışmaya başlamıştı. Birkaç hafta sonra nişanları vardı. Annesini yalnız sofrada görünce hemen geldi ne oldu dedi. Duru kızına anneciğim gerçekten sevip seviliyorsan evlen. Ben babanla aramızda sevgi olup olmadığını bu gece düşünmeye başladım. Bizim evliliğimiz şirket evliliği gibi olmuştu. Sevgi nedir bilmeden sadece ailem istedi diye evlenmiştim babanla. Sen iyi düşün kızım. En ufak bir soru işaretinde ben yanındayım bunu unutma dedi. Peri ise anneciğim ben Onur'u çok seviyorum dedi. O gece Ediz gelmeden yatak odasına gitti Duru. Yatağına uzandı, yıllardır tanıdığını sandığı, güvendiği, çok sevildiğini bildiği Ediz'i düşündü. Bir film şeridi gibi 18 yıl geçti gözünün önünden, 18 yılın muhasebesini yaptı. Oysa ki her özel günlerinde Ediz yoktu. Bir bahane buluyor, Duru'yu yalnız bırakıyordu. Ertesi gün eve hediyeler gönderiyor, Duru'yu yurt dışı tatillerine götürüyor, kendini affettiriyordu bir şekilde. Aslında yurt dışı tatillerinde bile ortak ne paylaşıyorlardı. Duru'nun güzelliğe, alışverişe ve lükse olan merakı onu avutmaya yetiyordu. Ediz'i otelde bırakıp onun gelmesini düşünmeden alışverişe gidiyordu. Parfüm, makyaj malzemesi dolu çantalarla dönüyordu alışverişten. Ediz'i otelde bir şeyler içerken buluyordu. Tam da bu gece kendi hatalarını da düşündü. Belki o da eşini ihmal etmişti. Ailesinin şımarık kızıydı. Sevginin parayla kıyaslanamayacağını öğrenmeden büyümüştü. Hayatındaki boşlukları hep maddi imkanlarla çözmeye, çözdürülmeye alışmıştı. Şimdi evliliğine yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Hemen Ediz'i aradı. Telefon çalıyor fakat açılmıyordu. Saatler ilerledikçe Duru çok sıkıldı. Gece bir gibi kapının açıldığını duydu. Ediz yorgun görünüyordu. Üzerine hoş bir parfüm kokusu sinmişti. Odaya girdiğinde koku yayıldı. Bayan parfümüydü. Duru inanmak istemiyordu. Bir şeyler söyleyip belki de olmayan bir olay yüzünden kocasının da kafasını karıştırmak istemiyordu. "Hoş geldin," dedi Ediz'e. Ediz, "Çok yorgunum. Duş alıp yatacağım," dedi ve soyunmaya başladı. "Sabah erkenden şirkette olmam lazım. Çok önemli bir toplantım var." Ne diyeceğini bilemiyordu Duru. Bunca zamandır Ediz eve geldiğinde böyle parfüm kokmuyordu. Hayatındaki boşlukların farkına varamadığı gibi parfüm kokusunun da farkına varmamıştı Duru. Çünkü hiçbir zaman bu geceki gibi beklememişti eşini. Ediz'in geç gelmelerini umursamaz, o da arkadaşlarıyla buluşur, eve geldiğinde Ediz gelmeden yatar uyurdu. Odayı tekrar kokladı. Çok hoş bir parfümdü. "Bu koku nereden sinmiş olabilir?" Ediz'in üzerine dedi, şaşkın ve aptal bir ifadeyle Ediz'e. Ediz hemen gardını alıp korumaya geçmişti. "Ne kokusu, nereden çıkarıyorsun? Bütün gece toplantıda birçok insanla uğraştım. Kadın da erkek de vardı. Senin bir elin yağda, bir elin balda. Evde keyif yaparken ben kafa patlattım, bir de bana parfüm hesabı soruyorsun. Ben farkında mıyım üstümdeki kokunun?" Kapıyı çarptı ve banyoya girdi. 18 yıldır ne kadar aptalmışım diye düşündü Duru. İnsan kocasıyla ilgilenmez mi? Bu adam ne yapıyor, nereden geliyor? Bu gece bir geçse, yarın sabah ilk iş Şirkete gideceğim diye düşünerek uykuya daldı. Ediz banyodan çıkıp geldiğinde Duru 18 yıldır yaptığı gibi uyumuştu Ediz gelmeden. Sabah Ediz Duru'yu uyandırmadan çıktı. Duru uyandığında saat 11'e geliyordu. Akşamki siniriyle yardımcısına kızdı. Niye beni uyandırmadınız? Ediz Bey nerede? Ediz'in erkenden çıktığını söyledi yardımcısı. O da hemen hazırlanıp çıktı. Annesine gitti. Bugüne kadar annesine evliliğiyle ilgili hiçbir şeyden bahsetmemişti. Çünkü Duru evliliğinin gayet iyi gittiğini sanıyordu. Annesine ben ayrılmak istiyorum. 18 yıldır çok aptalmışım. Ediz beni sevmiyor bile anneciğim. Ya da nasıl düzeltirim? Çok şaşkınım, üzgünüm dedi. Sitare Hanım tam bir Osmanlı kadınıydı. Kolay değildi üç fabrika sahibi otoriter bir erkeğe 40 yıl evlilik yapmış bir oğlan bir kız çocuk vermişti. Bak kızım dedi, haklısın, evlilik kolay değil. En büyük hatam seninle evliliğin hakkında konuşmamam oldu. Ben hep senden bekledim konuşmanı. Neden gelip söylemedin ya da ben iyi misiniz dediğimde söylemedin dedi. Göz önünde tanınan bir aile olmak kolay değildir. Hele bizim gibi evliliğe iş de karıştıysa hiç kolay değil. Seni rahata alıştırmak, sevgideki boşlukların bile maddiyatla çözülebileceğini inandırmak benim hatam. Kendi gençliğimde şartlarımızdan dolayı yapamadığım birçok şeyi sen yap, rahat yaşa istedim. Mutlu ol, refah içinde yaşa istedim. Ama lüks ve konfor, alışveriş sana hayatın gerçeklerini gösterememiş ve en çok ilgi göstermen gereken kişiye, kocana ilgini ihmal etmişsin galiba, dedi. Her şeye rağmen ayrılmayacaksın. Zaten istesen de ayrılamazsın. Hele baban hiç duymasın. Eşinle aranı düzeltmeye bak, eşini hoş tut. Bu evliliği yürütmek zorundasın. Peri nişanlanacak, kendin kayınvalide olacaksın. El aleme dünürlerine ne dersin? Kayınvalide oldu, ayrıldı derler. Duru, annesini daha fazla üzmemek adına, tamam anneciğim, seni ararım dedi ve çıktı evden. Akşamdan beri beynindeki zonklama devam ediyordu. Arabasına binince hemen Ediz'i aradı, telefona sekreteri çıktı. Ediz Bey toplantıda dedi sekreter. Peri'yi verin dedi Duru. Peri Hanım da nişansı ile çıktı. Tek başınaydı Duru. Arabasını sahile sürdü. Sahilde arabadan inip yürüdü. Deniz kokusunu çekti içine. Hayatında bir dönüm noktasına gelmişti. Ya bu yolu Ediz ile birlikte sürdürecek ya da bu yoldan tek başına ayrılacaktı. Ayrılmadan evliliğini sürdürmeye çalışsa bir seneye kalmaz Peri evlenecekti. Ediz ile birlikte yalnız kalacaklardı. Belki de ikinci baharlarını yaşarlardı. 18 yıldır farkına varamadığı aşkı belki de 40 yaşında yaşardı. Sonra annesinin söyledikleri geldi kulağına. Onun hatırına Peri'nin nişanına kadar bir süre daha evliliği sürdürmeye karar verdi. Geç fark ettiği evde iki yabancı olarak yaşamayı hazmetmeye çalışacaktı. O bunları düşünürken çoktan akşam olmuştu. Hava kararınca bindi arabasına ve tekrar aradı Ediz'i. Bu sefer soğuk bir ses tonuyla Ediz çıktı telefona. Efendim, ben sahildeyim. İşim bittiyse dün akşamki yemeğimizi bu gece yiyelim dedi Duru. Sen eve git, ben eve gelirim dedi Ediz. Her zamanki gibi yalnız döndü evine. Ama bu sefer her zamankinden umutlu, her zamankinden büyük bir keyifle kendi hazırladı sofrasını, hizmetçisini gönderdi, yemeklerini kendi yaptı. Masasını hazırladı, mumları yaktı, giyindi ve Ediz'i beklemeye başladı. Saatler geçiyor, içindeki umut tükeniyordu. Uykuya direniyordu. Masa hazırdı ama mumlar çoktan bitmiş, kendisi de koltukta sızıp kalmıştı. Ediz'in üzerine battaniye örtmesiyle irkildi. Ben yatıyorum dedi Ediz. Duru da kalktı sessizce yatak odasına gitti. Sabah hizmetçi gelecekti, onun salonda yattığını görmesini istemedi. Zaten artık ikisi de birbirine tahammül edemiyordu. Ama başkalarının açıkça görmesine gerek yoktu. Ertesi gün kahvaltıda Ediz hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Bu duyarsız tavırları Duru'yu daha çok kızdırıyordu. Peri geldi kahvaltıya neşeyle. Akşama erkek arkadaşı Sefa ve ailesinin nişan için konuşmaya geleceklerini söyledi. Duru için sıkıntılı günler, anlar başlamak üzereydi. Hayatları çok mutluymuş gibi rol yapmak, huzurlu mutlu bir aile tablosu, yapmacı gülümsemeler ona göre değildi. Rol yapmaktan, sahte maskeler takmaktan çok sıkılmıştı. Birbirinin aynı olan günler geçti ve nihayet Peri'nin nişan gecesini de kazasız bir şekilde Ediz ile birlikte rollerini çok iyi oynayarak geçirdiler. Nişandan bir hafta sonra Ediz yine geceleri geç gelmeye başladı. Bu sefer parfüm kokusunun dışında gömleğinde ruj lekeleri görüyordu Duru. Ediz'e sorduğunda tepki göstermiyordu. Bir gece Ediz'e ''Başka biri mi var? Neden böyle davranıyorsun?'' deyince Ediz ''Sen bana ne zaman eş gibi davrandın? Ne zaman geldiğimde beni hoş karşıladın? Sana olan tüm sevgimi, ilgimi sen kendin bitirdin. Artık ya bu şekilde devam edecek ya da sen bilirsin.'' dedi. Duru annesi ve babasıyla açıkça konuşmaya karar verdi. Annesine gittiğinde babasıyla bekliyorlardı. Duru evliliğiyle ilgili her şeyi anlattı, yıllarca kendini boş şeylerle avuttuğunu, bunda onların da suçu olduğunu söyledi anne ve babasına. Anne ve babası da sen refah içinde büyüdün, farklı bir evlilik yapsaydın sürmezdi dediler. Duru şimdi sürdü mü peki? Keşke bana yokluğu da öğretseydiniz. Küçük şeylerle mutlu olmayı bilseydim. Gösteremediğiniz sevgiyi hep hediyelerle kapatmaya çalıştınız. Oysaki hayatta paradan, maddiyattan çok daha önemli şeyler varmış. Ben bunu 40 yaşında anladım. Kendim yaşayarak öğrendim. Bunları da geçtim. Anne baba olarak karşınıza alıp hayatın acı yönlerini, evlilikte, ilişkide nasıl davranılması gerektiğini, para kazanmanın zorluklarını da öğretseydiniz keşke. Annem derneklere yaptığı yardım ve bağışlardan kalan zamanını bana ayırsaydı, sen baba iş gezilerinden, toplantılarından fırsat bulup benimle verimli zaman geçirseydin keşke. İçimdeki boşluğu hep başka şeylerle kapatmaya çalıştım ben yıllarca. Sizden göremediğim sevgimi eşime gösteremedim. Babası her zamanki kızgın tavrı ile ayrılmayacaksın, şirketteki hisselerini elinden alırım. Ediz'in de senin de 5 kuruşunuz kalmaz dedi. Durul al babacığım, ben hayatıma yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Ayaklarımın üstünde durup kendi paramı kazanmam lazım. Sen beni bunun için okutmuştun sanıyorum. Yoksa başkalarına kızım özel üniversitede okudu diyebilmek için miydi diyerek çıktı evden. Akşam Peri'ye anlattı durumu. Peri de çok üzüldü, kabul edemedi durumu. Ne olur anneciğim, hiç değilse benim düğünüme kadar sabret dedi. Evde birbirinden habersiz, ayrı odalarda uyuyan 2 yabancı gibiydiler Ediz ile Duru. Günler, aylar böyle geçmişti. Nihayet mecburiyetten geçen yılların sonunda Peri'nin nikah günü geldi. Sahte bir mutlu aile tablosunu çizip iyi anne baba olduktan sonra evlendirmişlerdi Peri'yi. Umarım kızım evliliğinde bir ömür mutlu olur diye düşündü Duru. Gelin arabasının arkasından bakarken bir aylığına mavi yolculuğa gönderemişlerdi Peri'yi balayına. Peri balayındayken Duru da tüm boşanma işlerini halletmeyi düşünüyordu. Her şeyden önce ayaklarının yere sağlam basabilmesi için iş bulmalıydı. Günlük gazetelerdeki iş ilanlarına bakıyor arıyordu. Bu sabah gazeteyi okurken diksiyonu düzgün, bilgisayar kullanabilen sekreter aranıyor ilanını gördü. Hemen arayıp randevu verdi. Ertesi gün hazırlanıp iş yerine görüşmeye geldi. İçeri girdiğinde onu bir sekreter karşıladı. Sekreterliğini yapacağı müdürün odasına götürdü. Hayat ilginç tesadüflerle dolu. Müdüre hanım lise yıllarından şahsen tanıdığı, hatta kendisini takmadığı bir kadındı. Müdüre hanım ayağa kalktı. Ben Su, buyurun hanımefendi, sizi dinliyorum dedi. Su da tanımıştı aslında Duru'yu. Bu işe o kadar ihtiyacı vardı ki şimdi. Su'nun ona yardımcı olmasını çok istiyordu. Yalvaran gözlerle başladı söze. Su hanım, lise yıllarından şahsen tanışıyoruz. Ben evliliğimde problemler yaşıyorum. Genç kızlık dönemimde ailemde gördüğüm rahat ilgi beni olgunlaştıramamış. Anne ve babamın ilgisi beni fazla şımartmış, gerçekleri göremeden evlenmişim. Bir şirket evliliğine kurban edilmişim aslında. Çalışıp kendi paramı kazanmam lazım. Su da bu problemleri çok iyi bildiği için Duru ile karşılaşmasının bir tesadüf olmadığını anladı. Hayatın patikaları, oynak taşları onları bir araya getirmişti. Onun da güvenilir, iyi bir sekretere ihtiyacı vardı. Hayata bundan sonra birlikte tutunabilirlerdi. Su eski işinden ayrılmış, hayalindeki iş yerini açmıştı. Kişisel danışmanlık ve organizasyon hizmetleri veren bir ofisti bu. Bir sekreter ve kendisine yardımcı arıyordu. Duru tam Su'nun istediği özelliklerdeydi. 5. ayrımın sonu sayfa 71.